Ayrım 21. Sayfa 109. Durkheim'a göre toplum ahlaki bir gerçeklikti. Bunun için Spencer'ın ahlaki öğenin hiçbir rol oynamadığı sözleşmeye dayalı toplumsal ilişkiler nosyonuna özellikle eleştirel bir açıdan yaklaşmaktaydı. Spencer'ın çalışmanın paylaşılmasında mübadele teorisine karşı olarak iş bölümü bireyleri birbiriyle değil toplumsal işlevlerle karşı karşıya getirir diye yazıyordu. Toplumsal dayanışma hiçbir zaman özgürce kendi özel çıkarlarının peşinden koşturan atomistik bireyler anlayışından çıkamazdı. Toplumsal gerçeklik malları ve hizmetleri karşılıklı olarak değiştirip bu şekilde toplumsal birliğe katkıda bulunan bireyler temelinde tanımlanamazdı. Durkheim, toplum bilimi açısından yetersiz bir perspektifi oluşturduğu için paydacı atomizmi kesinlikle reddediyordu. Toplum ahlaki bir olguydu ve bilim de bunu kabul etmeliydi. Şu halde Durkheim, Alman sosyolog Ferdinand Tönnies'in (parantez 1855-1936) Gemeinschaft und Gesellschaft (parantez cemaat ve toplum) (parantez 1887) adlı yapıtında ortaya koyduğu düşüncelere de aynı ölçüde karşıydı. Tönnies bu yapıtında modern sanayi kapitalizminin giderek salt ekonomik güçlerin egemenliğine giren bir toplumun daha önceki sanayi öncesi toplumsal oluşumların sahici doğallığını kaybettiği görüşünü savunmaktaydı. Tönnies'in modern topluma yaklaşımı nakit paranın toplumsal ilişkilerin temel biçimlerini belirleyerek toplumsal yaşamın bütün alanlarına nüfuz ettiği doğrultusundaydı. Durkheim'a göre Tönnies'in büyük ölçüde Marx'ın ve Alman sosyalist Lassalle'ın yazılarından alınmış olan toplum anlayışı, karanlık renklerinde her şeyi, sanayi öncesi köy yaşamının kendiliğinden olduğu varsayılan toplumsal dayanışması ile modern şehir kültürünün atomlaşmış egoist bireyciliği arasında kurulmakta olan basit bir dikotomiyi temsil ediyordu. (Parantez Tönnies 1973 sayfa 245-247-240) Tönnies'in analizinde toplumsal birlik ile toplumsal düzenleme ancak dışsal bir kurumun yani devletin müdahalesiyle mümkündü. Durkheim'ın ilk dönemindeki sosyolojik yazıları toplumu dışsal olarak tanımlamakla birlikte toplumsal birlik problemini toplumsal dayanışma ahlaki olduğu için asla yukarıdan gelemeyeceği, başka bir deyişle sivil toplum tarafından dayatılamayacağını düşündüren bir çerçevede gündeme getiriyordu. Durkheim, Spencer'ın kendi başlarına kendiliğinden bir birliği getiren bireysel çıkarların içkin bir uyum taşıdığı yönündeki yaklaşımında Tönnies'le görüş birliği içindeydi. Ancak merkezleşmiş otoritenin modern bir sanayi toplumunda oynaması gereken rol konusunda da anlaşamıyorlardı. Bu anlamıyla Durkheim'ın sosyolojisi, Comte'un toplumsal dayanışmayı yükselttiğini düşündüğü otoriter pozitivist kilisesine de toplumsal örgütlenmenin ve insan topluluklarının gelişmesinin başat unsuru işlevi gören merkezileşmiş devlete öncelikli bir yer ayıran Marksist sosyalizme de karşıydı. Nitekim bazı eleştirmenlerin Durkheim'ın sosyolojisinin 19. yüzyılın ikinci yarısında gelişmiş olan sınıf bilinçli sosyalist hareketin mevzilerine savaş açma girişiminden başka bir şey olmadığını ileri sürmesine yol açan şey de bu ayrılığı vurgulamasıdır. (Parantez Terbon 1976 sayfa 269) 1890'lı yıllarda Marx'ın önemli yazılarının pek çoğu Fransızcaya çevrilmiş, özgün bir Marksist entelektüel ve politik kültür ortaya çıkmıştı. Fransız üniversite öğrencileri açıkça kapitali incelemek amacıyla okuma grupları oluştururken, önde gelen akademik dergilerin bir kısmı Marksist fikirleri tartışıyor, Marksizm üzerine yazılmış olan kitapları inceliyor ve Marksist teorinin bilimsel statüsü sorununu gündemlerine alıyorlardı. Durkheim'ın Marksizm eleştirisi teorisindeki sınıfsal önyargılara bağlıydı. Bu doğrultuda 1899'da modern toplum içindeki hastalıkın belirli bir sınıfta merkezlenen bir şey değil, bütün toplumu kapsayan genel bir durum olduğuna, her durumda farklı biçimler almasına rağmen kapitalist örneğinde kaygılı ve sancılı bir huzursuzluğu, işçi örneğinde hoşnutsuzluk ile öfkeyi yansıtıp işverenleri de çalışanları da etkilediğine dikkat çekiyordu. Devlet sosyalizmi çözüm değildi. Zira modern toplumun krizi, maddi çıkarların çatışmasından kaynaklanan bir kriz değil, öz olarak toplumun ahlaki yapısını yeniden şekillendirme meselesiydi. Parantez, Lux, 1973, sayfa 323. Dolayısıyla Durkheim, sınıfsal çatışmanın kapitalizmin içindeki temel bir yapıdan ziyade, geleneksel toplumdan sanayi toplumuna zorunlu olan geçiş döneminden kaynaklandığı, bunun yerine başka bağlayıcı değerler koymadan eski değerlerin çözülmesini kapsadığı ve sınıfsal gerginlik biçimleri olarak mülk sahipliği sorununun bu problem karşısında tali bir konumda kaldığı görüşünde ısrar ederek devrimci sosyalizmin politik varsayımları ile teorisini reddediyordu. Marx'ın gerek teorik gerekse devrimci sosyalist yaklaşımları Fransız entelektüel çevrelerinde özellikle bir dönem Marx ile Durkheim'ın çalışmalarının bir sentezini çıkarmayı deneyen George Sorel (parantez 1847-1922) tarafından yaygın biçimde tartışılmış olmasına rağmen Durkheim'ın sosyolojisinin gelişmesini fazla etkilememişti. Yine de Durkheim Marx'ın yazılarını biliyor, kapitalin değerinin bilimsel sonuçlarından ziyade zihin açıcı felsefi perspektiflerinde yattığı görüşüne eğilim duymakla beraber Marksistler ile diğer sosyal bilimciler arasındaki tartışmayı büyük bir ilgiyle izliyordu. Bununla beraber Durkheim'ın Marksizmi kavrayışı neredeyse tamamen ikincil kaynaklara dayanmaktaydı ve bunlar da daha çok mekanik ve pozitivist içerikte olan metinlerdi. 19. yüzyılın ikinci yarısında gerek Fransa'da gerekse Almanya'da gelişmiş olan Marksist ve Sosyalist hareket, Marx'ın teorilerinin basitleştirilip ayağa düşürülerek kaba bir ekonomik determinizme dönüşmesi sonucunda entelektüel açıdan sığ bulunmuştu. Çağdaş Marksizm, sosyolojinin gelişmesine, aslında sosyolojinin hakikaten bilimsel olan iddialarının sınanabileceği yararlı bir öğreti olmakla birlikte, büyük ölçüde hatalı tanımlandığı için kalıcı bir katkıda bulunmamıştı. Durkheim'ın Marksizme karşı asıl karşı çıkışı, onun merkezileşmiş otoriteyi toplumsal düzenin biricik mümkün temeli olarak vurgulamasına ve dolayısıyla toplumsal ve politik alanları ekonomik alana dahil etmesine bağlıydı. Durkheim 1902'de İş bölümünün ikinci basımında farklı ekonomik mesleklerde bir meslek etiğinin ve yasasının yerleşmesiyle birlikte korporasyonların karışık bir toplam olarak kalmak yerine birliğin olmadığı yine tanımlanmış, örgütlenmiş bir grup, kamusal bir kurum haline gelmek zorunda olacağını ileri sürerek sivil toplum içinde toplanmış mesleki birliklerin modern sanayinin anomik durumunu düzenlemenin en etkili araçları olduğunu savunuyordu. Modern toplumun bireyci ve tikel çıkarları yalnızca bu tür kolektif kurumlar aracılığıyla genel çıkarlarla uyumlaştırılabilirdi. Bir grup sadece kendi üyelerinin yaşamına egemen olan ahlaki bir otorite değildir. Bir grup aynı zamanda kendine özgü (parantez sui generis) bir yaşam pınarıdır. Grup kendi üyelerine canlılık kazandıran sıcaklığı buradan alır ve bencillikleri yok ederek insani özelliklerini yoğunlaştırır. Devlet, korporasyonlar, devlet, bireyler ilişkisi, bireye yakın olan bir dizi ikincil grup aracılığıyla devreye girer ve bu şekilde toplumsal yaşamın genel seliyle bütünleşebilir. Bu mesleki grupların yoğunluğu kendilerine düzenleyici bir ahlaki rol üstlenme olanağı sağlar. Çünkü böyle bir organlar sistemi olmadan ortak yaşamın olağan işleyişi mutlaka eksik kalacaktır. Parantez Durkheim 1964 sayfa 26-29. Durkheim'ın modern toplum anlayışı, sivil kurumlar içindeki toplumsal dayanışma kaynaklarını saptayarak devleti sivil toplumdan ayırıyordu. Durkheim'ın formülasyonlarında içerili olan başka bir düşünce, canlı, coşkulu ve bağımsız bir yurttaşlık kültürü olmadan genelde toplumun anarşiye ve anomiye sürüklenmekten kurtulamayacağıydı. Dolayısıyla iş bölümünde ifade edilen bireyin temelde pasif kaldığı, dışsal bir toplumsal düzenleme biçimi talep eden toplumun ürünü olduğu görüşü, (parantez 19. yüzyıl pozitivist sosyolojisinin bakış açısı) ile doğaları gereği fiilen düzenledikleri bireylerle organik bağ içinde olan özel kurumların dolayımlar aracılığıyla kurulmuş bir toplum anlayışını vurgulayan daha sonraki görüşleri arasında bir çelişki görülmektedir. Durkheim'ın sosyolojisindeki bu ince vurgu kayması, pozitivizmin bütün problematiğiyle ilintili bir durumdur. Durkheim'ın yöntemi, toplumsal olgular ile toplum. Durkheim'ın sosyolojisi ilk başta Comte ve Spencer'ın evrimci teorik çerçevesi içinde kavranmıştı. Toplum, dengeyi korumak için çeşitli öğelerin devrede olduğu organik bir bütünü oluşturuyordu. Durkheim, Spencer'ın metodolojik bireycilik yorumu ve bu yorumun faydacı savlarının yanı sıra Gabriel Tard gibi çağdaş Fransız sosyal bilimcilerin düşüncelerine egemen olan atomizmi de reddetmişti. Ona göre sosyolojik açıklama psikolojiden ve öznel bilinçten bağımsız bir yerde olmalıydı. Lanne Sosyolojik'in ikinci cildine yazdığı ön sözde yasaların türlerini ve olguların birbiriyle bağlılığını ortaya çıkaracak olan toplumsal soruşturma tekniklerini savunuyordu. Bu yöntemin altında yatan ilke, dinsel, hukuksal, ahlaki ve ekonomik olguların hepsinin de toplumsal olgular olmalarıyla uyum içinde ele alınmalıdır. Onları tanımlarken de, açıklamaya çalışırken de, özgür bir toplumsal ortamla belirli bir toplum tipiyle ilişkilendirmek gerekmektedir. (Parantez Wolf 1964 sayfa 348) Bütünler sosyolojik açıdan bireyler temelinde analiz edilemez. Analiz birimi ortamdır ve bu toplum biliminin nesnesini meydana getiren kolektif güçler ile olgulardan oluşur. Durkheim'a göre toplumsal olan indirgenemezdi. Kendine özgüydü. (Parantez sui generis) Ve buna bağlı olarak psikolojik unsurunda konuyla ilintisi yoktu. Durkheim'ın toplumsal gerçekçiliği, iradeci, öznel ve psikolojik bir bakış açısını benimseyen sosyal bilimcilerin yaklaşımına açıkça karşı bir çizgideydi. Tart, Durkheim'la yaptığı tartışmada şunları yazıyordu. Ben bir nominalistim. Bence ancak bireysel eylemler ve etkileşimler söz konusu olabilir. Bundan ötesi yalnızca metafizik bir kurgu ve mistisizmdir. Parantez, Lux, 1973, sayfa 313. Durkheim, intiharda toplumsal olguların nesnel veriler, yani bireylerden, bireysel psikolojiden ve insani etkileşimlerden bağımsız biçimde var olan şeyler olduğunu ileri sürerek, Tard'ın sosyolojik atomizmine açıkça cephe almıştı. Benzer bir doğrultuda toplumsal olguların özgürlüğünü olumlayarak Comte'cu sosyolojik geleneği izlemekteydi. Toplum yasalarının doğayı yönlendiren yasalardan farklı olmadığı ve bu yasaların keşfedilmesini sağlayan yöntemlerin diğer bilimlerin yöntemleriyle aynı olduğu bir noktaya gelene dek yeni bir ilerlemeden söz edilemezdi. Auguste Comte'un katkısı buydu. Toplum, sosyolojinin gerçek nesnesini oluşturur ve insani varoluşun diğer düzeylerinden kesinlikle ayırt edilmesi gerekmektedir. Toplumsal olan, toplumda kendi başına ve özgür ile zorunlu nedenlere bağlı olarak var olan, sonuçta kendilerini insanın kendi doğasıyla kaynaştıran, kendine özgü, parantez, sui generis, bir gerçekliktir. Parantez, Lux, 1973, sayfa 68. Bu bölümde geçen yabancı kelimeler: Ferdinand Tönnies, F, E, R, D, I, N, A, N, D, T, Ö, N, N, I, E, S. Gemeinschaft und Gesellschaft. G, E, M, E, I, N, S, C, H, A, F, T, U, N, D. G, E, S, E, L, L, S, C, H, A, F, T. Terborn, T, H, E, R, B, O, R, N. Gabriel Tart, G, A, B, R, I, E, L, T, A, R, D, E. L'anne sociologue. L, A, N, N, E, E, C, O, C, I, O, L, O, G, I, Q, U, E. Wolf, V, O, L, F, F.